Ayrım 4. Bir kadının yaşamından 24 saat ve bir yüreğin ölümü. Stefan Zweig, sayfa 44. Fakat yine ne tek kelime edebiliyor ne de bir şey yapabiliyordum. Belki de gece boyunca orada bekleyip duracaktım ya da belki de bencilce davranıp eve gidecektim. Hatta bu çaresizlik yumağını kendi haline bırakacaktım. Fakat birdenbire ortaya çıkan bir güç kararsızlığımı yendi. Yağmur yağmaya başlamıştı. Zaten bütün akşam boyunca rüzgar denizin üzerine ağır, nemli bahar bulutları sürüklemişti. İnsan ciğerlerinde yüreğinden gökyüzünün ağırlığını hissediyordu. Birden bir yağmur damlası yere düştü, derken birdenbire rüzgarın kovaladığı ağır, nemli ve şiddetli bir yağmur başladı. Gayri ihtiyari küçük bir dükkan saçağının altına sığındım. Şemsiyemi açtığım halde deli gibi bastıran sağanak yağmur elbiselerime sıçrıyordu. Gürültüyle yere düşen yağmur damlalarının soğuk serpintisini yüzümde ve ellerimde hissediyordum. Fakat öyle korkunç bir manzaraydı ki, üzerinden 20 yıl geçmiş olmasına rağmen her hatırladığımda içim ürperir. Neredeyse göğü yararcasına yağan şiddetli yağmura rağmen o zavallı talihsiz adam bankta öylece oturuyor ve hiç kımıldamıyordu. Bütün oluklardan sular akıyordu. Kentin bir yanından arabaların gürültüsü geliyordu. Sağda solda paltolarının yakalarını kaldırmış insanlar yağmurdan korunmaya çalışıyordu. İçinde yaşam belirtisi olan her şey korkuyla başını eğiyor, kaçışıyor ve korunacak bir saçak arıyordu. Sadece bankın üzerindeki bu kapkara insan yığını kımıldamıyor ve hareket etmiyordu. Size daha önce de söyledim, bu adam her bir duygusunu bir hareket ve jestle anlatabilme gibi gizemli bir güce sahipti. Fakat hiçbir şey, yeryüzündeki hiçbir şey bir insanın çaresizliğini, kendisinden böyle tamamen vazgeçtiğini, canlı bir ölü haline geldiğini bu hareketsizlik kadar sarsıcı bir şekilde ifade edemez. Orada öylece hiç kımıldamadan boşanan yağmurun altında oturuyordu. Ayağa kalkıp birkaç adım ötedeki saçağın altına gidemeyecek kadar, kendi bedenini, kendi canını umursamayacak kadar yorgundu. Hiçbir heykeltıraş, hiçbir şair, ne Michelangelo ne de Dante umutsuzluğun son noktasını, yeryüzünün son felaketini, kendini yağmurun şiddetine bırakmış, korunmak için tek bir hareket yapamayacak kadar yorgun ve bitkin olan bu canlı gibi insanın içine işleyecek kadar etkileyici bir şekilde tasvir edememiştir. Kendimi tutamadım. Başka türlü davranmam imkansızdı. Şiddetli yağmura rağmen bir koşu yanına gidip her tarafından sular akan adamı sarstım. "Gelin," dedim. Koluna girdim. Güçlükle bakışlarını kaldırdı. İçinden bir şeyler kalkmaya çalışıyor gibiydi fakat anlamadı. "Gelin," dedim tekrar. Neredeyse kızgın bir ses tonuyla ve ıslak kolundan tutarak. İşte o zaman yavaş yavaş, isteksizce ve sendeleyerek kalktı. "Ne istiyorsunuz?" diye sordu. Buna verecek bir yanıtım yoktu çünkü onu nereye götüreceğimi ben de bilmiyordum. Yalnızca bu soğuk yağmurdan kurtarmak istiyordum. Onun anlamsız ve son derece umutsuz bir şekilde bankta çakılıp kendini öldürmesine izin vermeyecektim. Kolunu bırakmadım, aksine her şeye boş vermiş bu adamı, rüzgarın şiddetlendirdiği öfkeli yağmurdan bir nebze olsun koruması için önünde ince bir saçağı olan küçük dükkana doğru çektim. Sonrasında ne yapacaktım bilmiyordum, bir şey istemiyordum da. Sadece kuru bir yere, bir saçağın altına çekmek istiyordum bu adamı, sonrasını düşünmüyordum. Böylece ikimiz dar ve kuru yerde yan yana durmaya başladık. Arkamızda küçük dükkanın indirilmiş kepengi, üstümüzde küçücük bir saçak vardı. Doyumsuz sağanak, şiddetli rüzgarın etkisiyle sürekli elbiselerimizi ve yüzümüzü ıslatıyordu. Durumumuz gittikçe katlanılmaz hale geldi. Sırılsıklam olmuş bu yabancı adamın yanında daha fazla kalamayacaktım. Öte yandan onu buraya sürükledikten sonra öylece bırakıp gidemezsin. Bir şey olmak zorundaydı. Yavaş yavaş doğru ve net düşünmeye çalıştım. En iyisi onu bir arabaya koyup evine göndermek, sonra da evime gitmek diye düşündüm. Ertesi sabah nasılsa başının çaresine bakar derdim kendi kendime ve yanımda hareketsiz öylece duran ve gözlerini geceye dikmiş adama sordum. Nerede oturuyorsunuz? Evim yok. Bu akşam Nis'ten geldim. Bana gidemeyiz. Son cümleyi hemen anlayamamıştım. Sonra ise beni koket kadınlardan biri sandığını anladım. Geceleri yüzlercesi kazinonun etrafında dolanan ve kumarda kazanan adamlardan ya da sarhoşlardan para sızdırmaya çalışan o kadınlardan biri sanmıştı beni. Eh, başka türlü düşünmesi de imkansızdı. Çünkü şimdi size anlatırken durumumun ne kadar olağan dışı, hatta ne kadar tuhaf olduğunun farkına varıyorum. Onu o banktan çekip sürüklemem kibar bir bayanın yapacağı bir şey değildi. Bu nedenle hakkımda farklı düşünmesi beklenemezdi. Fakat bu ilk anda aklıma gelmemişti. Çok sonra benim hakkımda çok yanlış bir yargıya vardığını anladım. Çünkü aksi halde onun yargısını daha da güçlendirecek şu sözleri söylemezdim. Yani ona şöyle dedim. O zaman bir otele gideriz. Burada kalamazsınız. Hemen başımızı sokacak bir yer bulmamız lazım. Bunu söyler söylemez hakkımda ne kadar yanlış düşündüğünü hemen anladım. Çünkü bana dönüp alaycı bir ifadeyle şöyle dedi. Hayır, benim odaya ihtiyacım yok. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Boşuna zahmet etme. Benden bir şey alamazsın. Yanlış adamı seçtin. Benim hiç param yok. Bunları öyle korkunç, öyle bir umarsızlıkla söylemişti ki ve sırsıklam olmuş, kendisi gibi yüreği de bitkin düşmüş bu adamın yorgun bir şekilde duvara yaslanması, orada öylece durması o kadar sarsıcıydı ki, bu küçük ve aptalca hakaret karşısında alınganlık yapmaya zaman yoktu. Onun kumarhaneden çıkışını gördüğümde ve yaklaşık bir saat boyunca ne hissettiysem onu hissediyordum yalnızca. Burada genç, canlı, nefes alan bir adamın ölümün eşiğinde durduğunu ve onu kurtarmak zorunda olduğumu düşünüyordum. Biraz daha yaklaştım. Parayı düşünmeyin ve benimle gelin lütfen. Burada kalamazsınız. Size kalacak bir yer bulacağım. Sizin bir şey düşünmeniz gerekmiyor. Haydi gelin. Başını çevirdi. Çevremizde yağmur patır patır indirirken ve yere inen damlalar ayağımıza sıçrarken, karanlığın ortasında ilk kez yüzümü seçmeye çalıştığını fark ettim. Vücudu da yavaş yavaş uyuşukluğu üzerinden atıyordu. Nasıl istersen dedi direnmekten vazgeçerek. Benim için hepsi bir. Hem sonra niye olmasın? Gidelim. Şemsiyeyi açtım, bana yanaşıp koluma girdi. Bu ani yakınlık hoşuma gitmedi. Hatta beni dehşete düşürdü. Yüreğimin ta derinine kadar ürperdim. Fakat ona bir şey yasaklamaya cesaret edemedim. Çünkü onu uzaklaştırdığımda yine boşluğa düşecekti ve şimdiye kadar yaptığım her şey boşa gidecekti. Gazinodan henüz birkaç adım uzaklaşmıştık ki bu adamla ne yapacağımı, onu nereye götüreceğimi bilmediğimi fark ettim. En iyisi onu bir otele götürmek, geceleyeceği ve evine dönebileceği kadar para vermek diye geçirdim aklımdan. Sonrasını düşünemedim. Gazinonun önünden hızla geçen arabalardan birini durdurdum. Arabacı nereye gitmek istediğimizi sorduğunda ne diyeceğimi bilemedim. Ve birden yanımda sırılsıklam olmuş adamla iyi bir otele alınmayacağımızı düşündüm. Öte yandan gerçekten deneyimsiz biri olarak yanlış anlaşılacağımı aklıma bile getirmeden arabacıya şöyle dedim. Sıradan bir otele. Yağmurdan sırılsıklam olmuş arabacı kayıtsız bir şekilde atlarını sürdü. Yanımdaki yabancı adam tek kelime etmiyordu. Tekerlekler şakırdaya şakırdaya dönüyor, yağmur suları cama vuruyordu. Bu karanlık, ışıksız ve tabutu andıran dörtgen içinde bir cesetle berabermişim gibi geliyordu bana. Bu sessiz birlikteliğin tuhaflığını ve korkunçluğunu yumuşatmak için herhangi bir sözcük aradıysam da bulamadım. Birkaç dakika sonra araba durdu. Önce ben inip arabacının parasını verdim. Arkamdan neredeyse uyuklamakta olan genç adam inip arabanın kapısını kapattı. Küçük ve yabancı bir otelin kapısı önündeydik. Başımızın üzerinde camlı küçük bir saçak, anlaşılmaz geceyi korkunç bir monotonlukla saran yağmurdan koruyordu. Yabancı adam kaderine boyun eğmiş bir şekilde ister istemez duvara yaslanmıştı. Üstünden başından yağmur suları damlıyordu. Boğulmak üzereyken nehirden çıkarılmış ve şuuru henüz yerine gelmemiş biri gibi orada öylece duruyordu ve yaslandığı yerde üstünden akan sular küçük bir göl meydana getirmişti. Üzerindeki suları silkelemek, su içinde kalan şapkasını çıkarmak, alnındaki ve yüzündeki sulardan kurtulmak için en ufak bir gayret göstermiyordu. Hiçbir şeye karışmadan orada öylece duruyordu. Onun bu halinin beni nasıl sarstığını size anlatamam. Fakat şimdi bir şeyler olmak zorundaydı. Elimi çantama götürdüm. Burada 100 frank var dedim. Bununla oda kirasını ödeyebilir ve yarın Nice'e dönebilirsiniz. Şaşırmış bir halde bana baktı. Sizi kumarhanede izledim dedim, tereddüt ettiğini görünce. Her şeyinizi kaybettiğinizi biliyorum ve korkarım ki bir delilik yapmak üzereydiniz. Size yardım etmemi kabul etmeniz ayıp değil. Alın şunu. Fakat adam hiç beklemediğim bir enerjiyle elimi geri itti. Sen iyi bir insansın dedi. Fakat paranı boşa harcama. Bana artık yardım edilemez. Bu gece uyumuşum ya da uyumamışım. Hiç önemi yok. Yarın zaten her şey bitmiş olacak. Bana yardım edilemez. Hayır, bunu almalısınız diyerek ısrar ettim. Yarın her şeyi daha farklı düşüneceksiniz. Gündüz her şey daha farklı görünür insana. Ancak ona parayı tekrar uzattığımda neredeyse sert bir hareketle elimi itti. Bırak, dedi boğuk bir sesle. Hiçbir anlamı yok. İçeride insanların yatağını kanla kirletmektense kendimi dışarıda gebertirim daha iyi. 100 frankla bana yardım edilemez. 1000 frankla da edilemez. Elimdeki son birkaç frank da olsa yarın kumarhaneye gider, hepsini kaybedinceye kadar vazgeçmem. Niçin yeniden başlayayım ki? Usandım artık. Bu boğuk sesin yüreğimin ta derinine nasıl indiğini bilemezsiniz. Ama düşünün bir kere. 2 adım ötenizde genç, aydınlık, canlı, nefes alan bir insan var ve tüm gücünüzle bir şeyler yapmadığınız takdirde bir düşünen, konuşan, nefes alan genç 2 saat içinde bir ceset olacak. Derken bu anlamsız direnci kıracak öfke ve kızgınlıkla kolunu tuttum. Yeter bu saçmalık. Şimdi yukarıya çıkıp bir oda tutacaksınız. Ben de yarın sabah erkenden gelip sizi trene bindireceğim. Buradan ayrılmak zorundasınız. Hemen yarın evinize dönmek zorundasınız. Biletinizi kesip trene bindiğinizi görmeden buradan ayrılmayacağım. Genç bir insan yalnızca birkaç yüz ya da birkaç bin frank kaybettiği için hayatından vazgeçmez. Bu korkaklık, öfke ve kızgınlık nöbetidir. Yarın siz de bana hak vereceksiniz. Yarın diye tekrarladı garip ve alaycı bir tonla. Yarın, yarın nerede olacağımı bir bilsen, ben kendim bilsem biraz da merak ediyorum doğrusu. Hayır, evine git çocuğum. Boşuna çabalama ve paranı sokağa atma. Fakat vazgeçmedim. Bir tutku, bir çılgınlık gibiydi benimkisi. Zorla elini tutup banknotu avucuna sıkıştırdım. Parayı alıyorsunuz ve hemen yukarı çıkıyorsunuz dedim. Ve kararlılıkla kapının ziline bastım. İşte zile bastım. Şimdi otel görevlisi gelecek, siz yukarı çıkıp hemen yatacaksınız. Yarın saat 9'da kapıda sizi bekleyeceğim ve sizi trene götüreceğim. Siz hiçbir şeyi düşünmeyin. Eve gidebilmeniz için gerekli her şeyi ben halledeceğim. Fakat şimdi gidip yatın, uykunuzu iyice alın ve başka hiçbir şey düşünmeyin. Tam o sırada kapı içeriden anahtarla açıldı ve bir görevli çıktı. Gel dedi birden genç adam sert ve kızgın bir tonla. Bileğimde çelik gibi parmaklarını hissettim. Korktum. Öyle korktum, öyle kala kaldım, şimşek çarpmışçasına tüm duygularımı kaybetmiş gibi oldum. Karşı koymak, bileğimi kurtarmak istedim. Fakat iradem felce uğramış gibiydi ve ben, anlayacağınız üzere, ben orada bekleyen ve sabırsızca duran otel görevlisinin önünde yabancı bir adamla görüşmekten utandım. Ve böylece birden kendimi otelin içinde buldum. Konuşmak, Bir şeyler söylemek istiyordum fakat boğazım tıkanmıştı adeta. Kolumun üzerinde onun ağır ve emreden eli vardı. Elini beni nasıl merdivenlerden yukarıya doğru çektiğini doğru dürüst hatırlamıyorum. Bir anahtar sesi duydum ve birden bu yabancı adamla adını bugün bile bilmediğim otelin birindeki yabancı bir odada yapayalnız kaldım. Mrs. C. durdu ve birden ayağa kalktı. Anlaşılan artık istese de sesi çıkmıyordu. Pencereye doğru ilerledi, birkaç dakika sessizce dışarıya baktı ya da belki de alnını soğuk cama dayadı. Dikkatle bakmaya cesaretim yoktu. Çünkü yaşlı kadını heyecanlanırken izlemekten utanıyordum. Bu nedenle sessizce, hiç soru sormadan, sesimi çıkarmadan, rahatlayıp geri gelinceye ve karşıma oturuncaya kadar bekledim. İşte en ağır şeyi söylemiş oldum. Umarım bana inanıyorsunuzdur. Kutsal olan her şey üzerine, şerefim ve çocuklarım üzerine yemin ederim ki, o saniyeye kadar bu yabancı ile bir ilişki kurmayı aklımın ucundan bile geçirmemiştim. Evet, gerçekten de asla kendi isteğimle değil, düz yolda giderken yolumu kaybetmiş gibi birdenbire varlığımla bu durumun içine, bilincimin dışında itilmiştim sanki. Size ve kendime dürüst olacağıma dair yemin ettim. Bu nedenle tekrar ediyorum. Sadece yardım isteğiyle, başka hiçbir nedenle, kişisel bir duyguyla, bir arzuyla ya da bilerek bu trajik maceraya sürüklenmedim. O odada o gece neler olduğunu anlatmamı hoş görün. Yaşamım boyunca bir saniye bile o geceyi unutmadım ve asla da unutmak istemiyorum. Çünkü o gece bir insanla onun hayatı için mücadele ettim. Çünkü yine söylüyorum, bu bir ölüm kalım mücadelesiydi. Tüm duygularımla bu yabancı insanın, bu neredeyse her şeyini kaybetmiş insanın, ölümün eşiğine gelmiş bu insanın tüm hırsları ve tutkularıyla son bir şeye tutunduğunu hissediyordum. Ayağının altındaki uçurumu hisseden bir insan gibi kenetlenmişti bana. Bense sahip olduğum her şeyle onu kurtarmak için çabalıyordum. İnsan böyle bir anı hayatında ancak bir defa yaşar ve böyle bir şey ancak milyonda bir insanın başına gelebilir. O korkunç tesadüf olmasaydı, ben de asla bir insanın her şeyden vazgeçmiş, her şeyini kaybetmiş bir insanın nasıl bir ateşle, nasıl bir umutsuzlukla ve karşı konulmaz bir istekle hayatın her kızıl damlasını emdiğini asla öğrenemeyecektim. 20 yıl boyunca varlığın her türlü şeytani güçlerinden uzak yaşadığım için, doğanın bazen nasıl da ateşi ve buzu, ölümü ve yaşamı, coşkuyu ve umutsuzluğu birkaç nefese sığdırabildiğini hiç kavrayamayacaktım. Ve o gece mücadele ve konuşmayla, tutku, öfke ve nefretle, yalvarıp yakarmanın ve sarhoşluğun gözyaşlarıyla öyle doluydu ki, bana 1000 yıl sürmüş gibi geldi ve uçurumun dibinde birbirine kenetlenmiş şekilde sendeleyen iki insan olan biz, biri ölüme susamış, diğeri her şeyden habersiz, bu öldürücü karışıklıktan bambaşka, tamamen değişmiş bir şekilde farklı duyular ve duygularla çıktık. Fakat bundan bahsetmek istemiyorum. Bunları ne tasvir edebilirim ne de tasvir etmek istiyorum. Yalnızca ertesi gün uyandığımda o inanılmaz dakikayı anlatmak istiyorum. Kurşun gibi ağır bir uykudan o güne kadar hiç bilmediğim bir gecenin karanlığından uyandım. Gözlerimi açıncaya kadar uzun bir süre geçti. Gördüğüm ilk şey yabancı bir odanın tavanıydı. Gözlerimi yavaş yavaş bu tamamen yabancı, tanıdık olmayan, nasıl geldiğimi bilmediğim çirkin odada gezdirdim. Önce bunun bir rüya olduğuna inandırdım kendimi. Bunaltıcı ve dağınık bir uyku sonrasındaki daha açık ve daha net bir rüya olduğunu düşündüm. Fakat pencerelerden berrak ve gözle görülür gerçek güneş ışınları girmekteydi. Sabah güneşi aşağıdan caddeden arabaların gürültüleri, tramvayların zilleri ve insan sesleri geliyordu. Ve bunları duyduktan sonra artık rüya görmediğimi, uyanmış olduğumu anladım. Kendimi toparlamak için gayri ihtiyari doğruldum ve orada Bakışlarımı yana çevirdiğimde orada gördüm. Duyduğum korkuyu asla size tasvir edemem. Yabancı bir adamın geniş yatakta benim yanımda uyuduğunu, fakat yabancı, yarı çıplak tanımadığım bir insan. Hayır, o korku biliyorum, tanımlanamaz. O kadar korkunç bir şekilde üzerime geldi ki bitkin bir şekilde geri yığıldım. Fakat bu, olan biteni anlamadığım ve gerçekten kendimden geçtiğim anlamına gelmemeli. Tam tersine şimşek kızıyla her şeyi hatırladım. Ancak açıklayamadım. Kendimi birdenbire tamamen yabancı bir insanla, yabancı bir yatakta ne olduğu belirsiz pis bir yerde bulduğumda, duyduğum tiksinti ve utanç nedeniyle sadece tek bir şey istedim. Ölmek. Bugün gibi hatırlıyorum. Kalp atışlarım durmuştu, nefesimi tuttum, sanki böylece hayatımı ve bilincimi söndürebilirmişim gibi her şeyi kavrayan ancak anlamayan bu berrak, korkunç derecede berrak bilincimi. 4. ayrımın sonu, sayfa 53.